Üçüncü ayrım. Gözetlemecilik, röntgencilik. Bir erkek bazen tesadüfen karşılaştığı bir durumda o kişinin haberi olmaksızın bir kadını çıplak iken izleyebilir. Eğer bu erkek temelde geleneksel bir cinsel yaşama sahip ise davranışı gözetlemek, röntgenlemek olarak adlandırılsa da genellikle böyle bir kişi gözetlemeci olarak değerlendirilmeyebilir. Gözetlemecilik cinsel doyuma ulaşabilmek amacıyla başkalarını soyunurken veya cinsel ilişki sırasında gözetlemek demektir. Bu bölümün başında aktarılan William'ın durumunda olduğu gibi genellikle röntgencilik olarak adlandırılan gözetleme yoluyla kişi cinsel doyuma ulaşır ve bazen cinsel doyuma ulaşabilmek için gözetlemecilik yapmak şarttır. Gözetlemeci başkalarını seyrederken ya da daha sonra seyrettiklerini hatırlayarak mastürbasyon yoluyla cinsel doyuma ulaşır. Bazen de gözetlemeci gözetlediği kişi ile cinsel temasa girdiğini hayal eder ancak bu fantezide kalır. Gözetlemecilikte gözetleyen ile gözetlenen arasında temas olması çok nadir olarak rastlanan bir durumdur. Gerçek bir gözetlemeci kendisi için soyunan bir kadını seyretmekten heyecan duymaz. Gözetlemecilikte risk faktörü önemlidir. Çünkü gözetlemeciyi asıl heyecanlandıran kadının gözetlendiğini fark etmesi halinde vereceği tepkileri düşünmektir. Bazı gözetlemeciler özellikle cinsel ilişkide bulunan çiftleri gözetlemekten zevk alırlar. Kanunlara aykırı olan tüm davranışlarda olduğu gibi bu bozukluğun görülme sıklığını belirlemek de oldukça zordur. Çünkü bu tür kanun dışı aktiviteler polislerin gözünden kaçabilmektedir. Gözetlemeciler genellikle genç, bekar, uysal ve doğrudan cinsel ilişkiye girmekten korkan kişilerdir. Gözetleme yoluyla yaşanan doyum, gerçek cinsel ilişki sırasında yaşanabilecek doyumun yerine geçmekte ve belki de kişinin kendini gözetlediği kişilerden daha güçlü hissetmesine yol açmaktadır. Gözetlemeci bu yaşadıklarından dolayı rahatsızlık duymaz. Polis kayıtlarına göre Danimarka'da pornografik materyallerin yetişkinlere satılmasına izin verildikten sonra gözetlemecilik oranında belirgin bir azalma olduğu görülmüştür. Parantez içinde Kutsinki 1970. Bunun nedeni mastürbasyon sırasında kullanılabilecek resimlere ve yazılı materyale ulaşabilmenin kolaylaşması sonucunda başka bir yol bulamadıkları için başkalarını gözetleme ihtiyacı duyan gözetlemecilerin artık buna ihtiyaç duymamaları olabilir. Teşhircilik. Teşhircilik cinsel doyuma ulaşabilmek amacıyla kişinin cinsel organını onu görmeye istekli olmayan bir yabancıya gösterme ihtiyacının tekrarlayan bir biçimde ortaya çıkmasıdır. Gözetlemecilikte olduğu gibi teşhircilikte de cinsel organın gösterildiği kişi ile cinsel temasta bulunulması çok nadir rastlanılan bir durumdur. Cinsel uyarılmanın olabilmesi için teşhirci ya cinsel organını gösterdiğini hayal eder ya da gerçekten gösterir ve bu hayali ya da gerçek gösterme sırasında mastürbasyon yapar. Birçok vakada cinsel organını gösterdiği kişiyi şaşırtma veya utandırma isteği söz konusudur. Tüm cinsel suçlar arasında polis kayıtlarında en fazla yer tutan gözetlemecilik ve teşhirciliktir. Genellikle ahlaka aykırı davranmaktan dolayı polis tarafından tutuklanan teşhircilerin çoğunluğu erkektir. Teşhirci çok yoğun ve kontrol edilemez bir biçimde cinsel organını gösterme dürtüsüne sahiptir ve bu dürtüyü tetikleyen cinsel uyarılma kaygı ya da huzursuzluktur. Bu dürtü o kadar kuvvetlidir ki örneğin omuriliğinin hasar görmesi nedeniyle belinden aşağısını hareket ettiremeyen ve hissetmeyen bir teşhirci bunlara rağmen cinsel organını gösterme çabalarına devam etmiştir. Parantez içinde De Fazio ve arkadaşları 1987. Kompulsif bir yapıya sahip olan bu dürtü gösterme davranışının giderek daha da sık tekrarlanmasına hatta mümkün olduğu kadar aynı saatte ve aynı yerde yapılmasına yol açabilir. Teşhirciler teşhir sırasında o kadar kendilerini kaptırırlar ki bu davranışlarının sosyal ve kanuni sonuçlarını o anda düşünemezler. Parantez içinde Stevenson ve Jones 1972. Teşhir anındaki çaresizlik ve gerginlik baş ağrısına, çarpıntıya ve gerçeklik hissinin kaybolmasına yol açabilir. Sonrasında aşırı bir titreme ve pişmanlık başlar. Parantez içinde Bond ve Hutchison 1960. Gözetlemeciler gibi teşhirciler de çok nadir olarak cinsel organlarını gösterdikleri kişiyle fiziksel bir temasa girerler ve teşhircilerin tecavüz etmek gibi şiddet içeren suçları işleme oranları çok daha düşüktür. Parantez içinde Roth 1973. Genel olarak teşhirciler karşı cinse yaklaşımlarında olgun davranamazlar ve insanlar arası ilişkilerde zorluk çekerler. Teşhircilerin yarısı evlidirler ancak eşleriyle olan cinsel ilişkileri tatminkar değildir. Parantez içinde Moore, Turner ve Jerry 1964. Erkek teşhirciler üzerinde yapılan bir çalışmada teşhirci olmayan erkeklerde uyarılmaya yol açmayan uyarıcıların teşhircilerde uyarılmaya yol açıp açmadığını belirlemek amacıyla penil platismografi kullanılmıştır. Parantez içinde Fedora, Reddon ve Yeudal 1986. Normal deneklerle ve şiddetli saldırıda bulunan cinsel suçlularla karşılaştırıldıklarında teşhirciler cinsel bir özellik taşımayan durumlardan yani parkta oturan ya da asansöre binen tamamen giyinik kadın slaytlarından en fazla uyarılan grup olmuşlardır. Bununla birlikte teşhirciler erotik ve cinsel içerikli slaytlar karşısında diğer gruplarla aynı derecede uyarılmışlardır. Bu sonuçlar teşhircilerin cinsel temasın kur yapma aşaması ile ilgili ipuçlarını da yanlış değerlendirdikleri hipoteziyle uygunluk göstermektedir. Çünkü teşhirciler teşhirci olmayanların erotik olarak değerlendirmedikleri durumları cinsel bir durum olarak görebilmektedirler. Aynı çalışmada teşhircilerin şiddet içeren slaytlardan diğer iki gruba nazaran daha az uyarıldıkları saptanmıştır. Bu bulgu teşhircilerin fiziksel olarak zararlı olabilecekleri yorumdaki yaygın düşüncenin doğru olmadığını ortaya koymaktadır. Cinsel sadizm ve cinsel mazoşizm. Cinsel sadizmin anahtar özelliği cinsel doyumun olabilmesi veya arttırılabilmesi için diğer kişiyi acı ya da psikolojik ızdırap, aşağılama gibi çektirmenin tercih edilmesidir. Cinsel mazoşizmin anahtar özelliği ise cinsel doyumun olabilmesi ya da arttırılabilmesi için kişinin acı ya da aşağılanmaya boyun eğmeyi tercih etmesidir. Bu iki tür bozukluk hem heteroseksüellerde hem de eşcinsellerde görülebilir. Ancak bu bozuklukların görüldüğü vakaların %85'inin ya sadece heteroseksüel ya da esas olarak heteroseksüel oldukları belirtilmektedir. Kadın sadist veya mazoşistler de vardır. Bu bozukluklar erken yetişkinlik döneminde başlar ve sadist ve mazoşistlerin çoğu cinsel yaşantılarından memnundurlar. Parantez içinde Spengler 1977. Sadistlerin çoğu karşılıklı olarak cinsel tatmin yaşayabilmek için mazoşistlerle ilişki kurarlar. Moser ve Levitt 1987, Amerika'da cinsel ilişki sırasında acı ve aşağılanma yaşayan milyonlarca kişi olduğunu tahmin etmektedirler. Parantez içinde ancak çoğu bu tür yaşantıları sadist ya da mazoşist tanısı alacak kadar sık veya yoğun yaşamamaktadır. Sadist ve mazoşistlerin çoğu cinsel yaşamları dışında geleneksel bir şekilde yaşarlar ve bunların çoğunun gelir ve eğitim düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğunu gösteren kanıtlar vardır. Parantez içinde Moser ve Levitt 1987, Spengler 1977. Sadist cinsel doyuma ulaşabilmek için eşine acı verirken mazoşist de bu acıya maruz kalmakta doyuma ulaşır. Bu kişiler sadistik ve mazoşistik cinsel yaşantıları örneğin tokat atmayı cinsel ilişkinin başlangıcı ya da birleşmenin bir aşaması olarak görürler. Her ne kadar bunlar her iki rolü de yani hem baskın hem de çekinik rolü oynayabilirlerse de mazoşistlerin sayısı daha fazladır. Bu nedenle fahişelerin çalışmalarında sertlik ve disiplin ile ilgili konular dikkate değer bir bölüm oluşturmaktadır. Cinsel mazoşizm farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin hareketin engellenmesi, fiziksel olarak bağlanma, gözlerin bağlanması, duyusal bağlanma, dövülme, kamçılanma, elektrik şokuna maruz kalma, kesilme ve aşağılanma, örneğin üzerine idrar ya da gayta yapılması, köpek gibi havlamaya zorlanma, sözel tacize maruz kalma ve benzeri gibi. Bebeksilik, infantilizm ile kendisine çaresiz bir bebekmiş gibi davranılmasını istemek ve üstünde çocuk bezinden başka bir şey olmaması kastedilmektedir. Mazoşizmin özellikle tehlikeli olan şekillerinden biri hipoksifilidir. Hipoksifili de cinsel uyarılma oksijen yoksunluğu ile sağlanır ve bunun için çevresel damarları genişleterek beyindeki oksijen miktarını geçici olarak azaltan kimyasal maddeler, göğüs kompresyonu, plastik torba veya ip kullanılır. Parantez içinde APA 1994. Sadist ile mazoşist ilişki sırasında yaşayacakları aktiviteleri önceden belirlerler. Parantez içinde Gagnon ve Simon 1977. Çiftin birlikte belirlediği aktivitelerde acı, aşağılama ve hükmetme ya da her ikisi birden yer alır. İtaat ve hükmetme ile ilgili temalar da fiziksel eziyet kadar önemlidir. Bu önceden belirlenen aktivitelerin her iki taraf için de cinsel uyarılmayı yükseltecek hayali bir anlamı vardır. Örneğin mazoşist disiplin meraklısı öğretmeni tarafından cezalandırılması gereken yaramaz bir çocuk ya da eski devirlerde olduğu gibi çok güçlü bir sultana satılan bir köle rolünü oynayabilir. Bazı sadistler cinayet işleyebilir ya da diğer kişiyi sakat bırakabilirler. Bunlar cinsel doyum alabilmek için kurbanlarına genellikle de yabancı kişilere eziyet eden ve bu nedenle hapse girmiş suçlulardır. Parantez içinde Dietz, Hazelwood ve Warren 1990. Sadistlerin birisine öfkelendiklerinde gösterdikleri davranışlar sadist olmayan cinsel suçluların davranışlarından çok farklıdır. Sadist cinsel suçlular daha çok polis rolüne girerler, zincirleme cinayetleri işlerler, kurbanlarını bağlarlar ve cesetleri saklarlar. Parantez içinde Gratzer ve Bradford 1995. Neyse ki sadizm ve mazoşizm genellikle fantezilerle sınırlıdır ve DSM'ye göre bunlar fantezilerle sınırlı kaldığı yani davranışa dönmediği sürece ve kişi bunlardan dolayı belirgin bir sıkıntı duymadığı takdirde bozukluk olarak kabul edilmez. DSM-4'te de davranışa döndürülmedikçe ve kişide sıkıntı yaratmadıkça geleneksel olmayan fantezilere sahip olmak patolojik değildir. Eğer en azından fantazi dünya düzeyinde yaratıcılığı destekleyen bir sosyal ortam sağlanabilirse, pek çok kişi cinsel ilişki sırasında aklına ya da gözünün önüne gelenlerden dolayı rahatsızlık duymayı bırakabilir. Bunun sonucunda ise daha fazla sadistik ve veya mazoşistik fanteziler ortaya çıkabilir ama tanı alacak düzeydeki sadist ve mazoşist sayısında azalma olur. Odak 14.1. Çocuk cinsel kötüye kullanımı, mağdur üzerindeki etkileri ve müdahale yöntemleri. Hem pedofilide hem de yasak seviyede çocukların cinsel yönden kötüye kullanımı, CCKK söz konusudur ve bunları cinsel olmayan çocuk kötüye kullanımdan ayrı olarak ele alınmalıdır. Bu bozuklukların her ikisi de negatif sonuçlara yol açarlar ve bazen birlikte ortaya çıkabilirler. Cinsel olmayan çocuk kötüye kullanımında çocuğun fiziksel ve ruh sağlığı ihmal edilebilir ve örneğin çocuğu haksız yere cezalandırmak, çocuğu küçümsemek, kasıtlı olarak uygun barınak, yiyecek ve tıbbi bakım vermemek, vurmak veya fiziksel acı ve yaralanmalara yol açacak davranışlarda bulunmak şeklinde ortaya çıkabilir. Fiziksel kötüye kullanım, genellikle cinsel kötüye kullanımın olmadığı ailelerde daha yaygındır. Her iki tür kötüye kullanım da rapor edilmesi gereken suçlardır. Çocuk cinsel kötüye kullanımı, kötüye kullanan kişinin çocuğun vajenine veya anüsüne penisini, parmağını veya bir başka nesneyi sokması ve çocuğu okşaması ya da çocuğa sarılması gibi fiziksel temasları kapsar. Yetişkin ve çocuk arasında gerçek bir cinsel aktivite yaşanmasa da teşhircilik ve çocuk pornografisinde de cinsel kötüye kullanım söz konusudur. Parantez içinde Wolf 1990. Sıklığı. Kesin bir oran vermek zor olmakla birlikte kadınların %15 ile %33'ünün cinsel olarak kötüye kullanıldıkları tahmin edilmektedir. Parantez içinde Finkel, Hall ve arkadaşları 1990. Terapi alan kadınlar arasında bu oran %75'e yükselmektedir. Parantez içinde Polunski ve Follett 1995. Erkekler için tahmin edilen oranlar daha düşük olsa da bu oranlar göz ardı edilebilecek kadar düşük de değildir. Erkeklerde genel nüfusta %16, terapi alanlarda %23 oranında cinsel kötüye kullanım görülmektedir. Parantez içinde Finkel ve arkadaşları 1990, Jacobson ve Herald 1990. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 156 binden fazla çocuğun genellikle de birçok kereler kötüye kullanılma nedeniyle polise veya diğer çocukları koruma kurumlarına başvurdukları bildirilmektedir. Parantez içinde Ulusal Çocuk Kötüye Kullanım ve İhmal Merkezi 1988 ki bu sayı büyük bir olasılıkla gerçekleri tam olarak yansıtmamakta ve gerçek sayının çok altında kalmaktadır. Parantez içinde Finkel, Hor 1990. Mağdur üzerindeki etkileri. Pedofili ve yasak sevinin uzun süreli negatif etkilere yol açtığı konusunda pek çok kanıt vardır. Parantez içinde Felitti 1991. CCKK travma sonrası stres bozukluğunun bir çeşididir ve çocuğun bundan nasıl etkilendiği uzun süreli sonuçlarla belirlenir. DSM-4'te cinsel aşağılanmaların da stres yaratan travmalardan biri olabileceği ve gelişimsel olarak çocuğa uygun olmayan tüm yaşantıların cinsel travma yaratabileceği belirtilmektedir. Parantez içinde APA 1994 sayfa 424. Oysa DSM'de çocukların cinsel kötüye kullanımı klinik açıdan odaklanılabilecek diğer durumlar başlığı altında yer almaktadır. CCKK farklı sınıflandırmalarda nasıl kategorize edilmiş olursa olsun bunun ciddi ve travmaya yol açabilecek bir durum olduğu açıktır. CCKK'nın kısa ve uzun süreli etkileri konusunda son yıllarda yapılan çalışmalar, cinsel kötüye kullanıma maruz kalmış çocukların böyle bir duruma maruz kalmamış çocuklara nazaran daha fazla psikolojik stres yaşadıklarını ve bir ve ikinci eksende yer alan bozukluklarlarda daha geniş bir menzil içinde ve daha yüksek oranda yer aldıklarını ortaya koymuştur. Parantez içinde Polisny ve Follett'te 1995, Trickett ve Putnam 1993. Kötüye kullanımdan sonraki ilk yıl içinde pek çok çocukta kaygı, depresyon, düşük kendine güven, öğrenme bozuklukları, davranım bozukluğu ve kendine zarar verme davranışları ortaya çıkmıştır. Bu kişilerde yetişkinlik döneminde de kaygı ve depresyonun devam ettiği ve bunlara ek olarak madde kötüye kullanımı, aşırı yeme, somatizasyon bozuklukları ve intihar davranışları görülmüştür. Yetişkin kadınlarda depresyonun yaygın olarak görülmesinin kısmen CCKK görülme sıklığının yüksek olmasına bağlı kalabileceği görüşü ileri sürülmüştür. Parantezinde Coulter ve Nolan Hoxema 1991. Çocukluklarında cinsel kötüye kullanıma maruz kalmış kişiler, sosyal ve kişiler arası ilişkilerinin daha zayıf olduğunu, cinsel tatminsizlik ve cinsel işlev bozukluklarını daha fazla yaşadıklarını ve cinsel açıdan yüksek risk taşıyan davranışlarda daha fazla bulunduklarını bildirmişlerdir. Erken yaşta cinsel kötüye kullanıma maruz kişiler, yetişkinliklerinde de cinsel açıdan kötüye kullanılmayı ve eşlerinden fiziksel şiddet görmeye daha fazla eğilim göstermektedirler. Bizim görüşümüze göre CCKK'nın önemli ve genellenmiş uzun süreli etkilerinden biri de parantez içinde yetişkinler başlarına gelenlerden dolayı suçlu olmadıklarını ve çocukken tecavüze uğradıkları için kötü bir insan olmadıklarını fark etmelerine yardımcı olmadıkları için bu kişilerin kendine saygı ve kendine değer verme hislerinin kaybolmuş olmasıdır. CCKK'ya maruz kalan kişiler aynı zamanda yetersizlik ve güçsüzlük hissi de yaşayabilirler. Parantez içinde Tirkit ve Putnam, 1993. Cinsel kötüye kullanımının yanı sıra çocuğun aile yaşamındaki bazı özelliklerde psikolojik problemlerin ortaya çıkmasında rol oynayabilir. Örneğin, cinsel kötüye kullanıma ek olarak çok despot bir babaya sahip olmak, çaresizlik duygularının daha da artmasına yol açarak kadınların depresyona girme risklerini artırmaktadır. Araştırmalar fahişeliğin, rastgele cinsel ilişkide bulunmanın, madde kötüye kullanımının, kaygı bozukluklarının ve cinsel işlev bozukluklarının CCKK sonucunda ortaya çıkan sorunlar olduğunu ortaya koymaktadır. Parantez içinde Burnham ve arkadaşları, 1988. Önceden de belirtildiği gibi çocuklukta cinsel kötüye kullanıma maruz kalmak, çoklu kişilik bozukluğu ve sınır kişilik bozukluğunda da rol oynamaktadır. Parantez içinde Saunders, 1991. Bir çalışmadan cinsel kötüye kullanıma maruz kalmış çocukların büyüdüklerinde de cinsel olarak aşağılandıkları ilişkilere girme risklerinin yüksek olduğu bildirilmiştir. Kim tarafından yapılmış olursa olsun cinsel kötüye kullanıma maruz kalmak, kurban edilme beklentisinin yerleşmesinde rol oynuyor gibi görülmektedir. Parantez içinde Alexander ve Lupfer, 1987, sayfa 244. Kuşkusuz bu yorumu ve o kişiyi aşağılayarak aslında o kurban edilmeyi istiyor şeklinde değerlendirmemek gerekir. Ancak bu yorum, çocukluklarında cinsel kötüye kullanıma maruz kalan bu kadınların bundan ters yönde etkilenmelerinden dolayı yetişkinlik döneminde de istemedikleri cinsel yaşantılara karşı atılgan tepkiler ortaya koymayı öğrenmemiş olabileceklerine işaret etmektedir. Genellikle çocuğu kötüye kullanan kişi yabancı biri değildir. Bu kişi bir amca, erkek kardeş, öğretmen, antrenör, komşu, hatta bir din adamı bile olabilir. Çocuğu kötüye kullanan kişi genellikle çocuğun tanıdığı ve büyük bir olasılıkla güvendiği biri olduğundan bu gerçeği çocukla konuşabilmek ve bu gerçekle bir yetişkin olarak yüzleşebilmek çok zordur. Önleme. Bir önleme programının amacı, parantez içinde 19. bölümde önleme çalışmalarını toplum psikolojisi adı altında inceleyeceğiz, sorunun görülme sıklığını, yaygınlığını ve şiddetini azaltmaktır. Çocuk cinsel kötüye kullanımı açısından önleme çalışmalarının odak noktası ilkokullardır. Uygulanan programlar farklılık gösterse de tüm programlarda ortak olarak çocuklara uygun olmayan yetişkin davranışlarını nasıl fark edebilecekleri, kandırılmaya nasıl karşı koyacakları, oradan hemen uzaklaştırılması ve bu olayın uygun bir yetişkine anlatılması gerektiği öğretilmektedir. Parantezinde Volpe, 1990. Çocuklara bir yetişkin kendilerini kötü hissetmelerine yol açacak şekilde konuştuğunda veya dokunduğunda sert ve atılgan bir şekilde nasıl hayır diyebilecekleri anlatılmaktadır. Cinsel kötüye kullanımın nasıl olabileceği ve kendilerini nasıl koruyabilecekleri konusunda resimli çocuk kitapları, filmler ya da riskli durumların tanımlanması gibi yollardan yararlanılabilir. Yapılan değerlendirmeler okullarda uygulanan bu programların cinsel kötüye kullanımın fark edilmesinde artma olacağı beklentisini desteklemekle beraber çocukların bu programlardan öğrendiklerini gerektiğinde açık davranışlara dönüştürüp dönüştüremedikleri ve ortaya çıkan değişikliklerin problemi azaltıp azaltmadığı konusunda yeterince bilgimiz yoktur. Parantez içinde Volpe, 1990. Ama en azından bu programlar çocukların evlerinde de bu konunun konuşulmasına yol açmakta. Parantez içinde Wurtle ve Miller Perrin, 1987. Ve dolayısıyla böyle bir durumla karşılaşan çocukların bunu anne babalarına veya bakıcılarına söylemeleri açısından cesaret kazanmaları gibi önemli bir amacın gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. Problemin ele alınışı. Pek çok yetişkin için rahatsız edici olsa da anne babalar bir şeylerden şüphelendiklerinde bu konuyu çocuklarına açmalıdırlar. Hekimler de cinsel kötüye kullanım ile ilgili psikolojik ve fiziksel belirtiler konusunda hassas olmalıdırlar. Pek çok ülkede sağlıkla ilgili profesyoneller ve öğretmenler çocukların cinsel ya da cinsel olmayan açıdan kötüye kullandıklarının farkına vardıklarında bunu çocuk koruma kurumlarına ya da polise bildirmekle yükümlüdürler. Kaliforniya'da psikologlar bu konuda en azından asgari düzeyde bilgi sahibi olabilmek ve çocuk cinsel kötüye kullanımını bildirme ile ilgili kanuni sorumluluklarının farkına varabilmek için bir günlük bir kursa katılmak zorundadırlar. Bir çocuk için cinsel açıdan kötüye kullanıldığını söylemek çok zordur. Anne babasına erkek kardeşi ya da dedesi tarafından okşandığını söylemenin ne kadar korkutucu olduğunu ve çocuğun kendini ne kadar çaresiz ve bağımlı hissedebileceğini unutmamalıyız. Daha da kötüsü çocuğu cinsel açıdan kötüye kullanan kişinin çocuğun babası olması durumudur. Çocuk bir yandan babasına bağlılık ve sevgi hissederken bir yandan da ondan korkmakta ve duygusal anlamda geri çekilmekte, bir yandan da bütün olup bitenlerin yanlış olduğunu düşünmektedir. Bazı anneler çocuklarının kötüye kullanılmakta olduğundan şüphelenseler bile bunun devam etmesine göz yummaktadırlar. Böyle anneler çocuklarının şikayetlerine inanmamayı, onlara yeterince destek vermemeyi, hatta düşmanca davranışlar sergilemeyi seçebilirler. Çocuğu olası cinsel kötüye kullanım hakkında sorgularken, özellikle sonunda bir dava açılması olasılığı varsa tam ve doğru bilgi alabilmek, herhangi bir yönlendirme yapmamak ve çok rahatsız edici bir yaşantının yeniden yaşanmasından dolayı kaçınılmaz olarak ortaya çıkan stresi hafifletmek büyük beceri gerektirir. Bazı kanun adamları sorgulama sırasında hem çocuğun stresinin azaltılabilmesi hem de suçlananın haklarının korunabilmesi açılarından dava sırasında nasıl davranılacağı ve neler beklenebileceği ile ilgili özel asistanlardan ya da eğitim programlardan yararlanarak, örneğin oturumların kapalı yapılması, tanıkların video veya kapalı sistem televizyon yayınıyla izlenmesinden yararlanması gibi yeni yollara başvurmaktadırlar. Parantezinde Volpe 1990. Gerçeğin öğrenilmesinde yararlanabilecek yollardan biri de çocukların anatomik açıdan uygun bebeklerle oynamalarını izlemektir. Ancak çocuğun bu bebeklerle oynama biçimini gerçeğin değerlendirmesi açısından tek bir kriter olarak almamak, sadece değerlendirmenin bir parçası olarak görmek gerekir. Çünkü cinsel kötüye kullanıma maruz kalmamış birçok çocuk da bebekleri cinsel birleşme pozisyonuna getirerek oynayabilmektedirler. Parantezinde Jean-Paul ve Weber 1987. Bir yandan başına neler geldiğini anlamak için çocuğa yardımcı olmaya çalışırken, bir yandan da çocuğu yaşanmamış bir olayı rapor etmeye doğru yönlendirmemeye de özen göstermesi gerekir. Bütün bunlar dikkate alındığında aile içinde yaşanan cinsel kötüye kullanımların çoğu kez rapor edilmemesine ve büyümekte olan çocuğun kendine güveninin azalmasına, başka koşullarda olumlu olarak değerlendirilebilecek ilişkileri çarpıtılmasına ve hatta ciddi akıl hastalıklarının ortaya çıkmasına katkıda bulunan bir sır olarak saklanmasına çok şaşırmamak gerekir. Anne babalar da çocuklarının cinsel kötüye kullanıma maruz kaldığını öğrendiklerinde bir kriz dönemi geçirmektedirler. Eğer yasak seviye söz konusu ise gerçek bir aile krizi yaşanır. Eğer bunun sorumlusu baba ise bu durumda ne yapılacağı ile ilgili çatışmalar yaşanır. Çünkü çoğunlukla baba ailede baskın olan ve hem sevilen hem de korkulan bir kişidir. Evde yoğun bir şekilde suçluluk ve utanma duyguları hakimdir. Ayrıca ailede bir veya her iki ebeveynin alkolik olması gibi başka ciddi sorunlar da yaşanıyor olabilir. Çocuğun daha sonra karşılaşabileceği cinsel kötüye kullanımlardan veya öfkeli ve korkmuş durumdaki suçlu kişinin öc almaya yönelik tehditlerinden ve davranışlarından nasıl korunabileceği ile ilgili kararlar alınması gerekir. Özellikle annenin durumu daha da zordur. Bazen kızı ile kocası arasında ne yapacağını bilemez, bazen de ekonomik nedenlerden dolayı babanın evden ayrılmasının mı yoksa tutuklanmasının mı daha doğru olacağı konusunda karar veremez. Yasak sevi vakalarının yüzde kaçının polise bildirildiğini bilmek mümkün değildir. Ancak çoğunluğunun polise bildirilmediğini söylemek yanlış olmaz. Parantezinde Finkelhor 1983. Cinsel kötüye kullanımın aile dışından biri tarafından yapıldığı durumlar daha sık polise bildirilmekte ve dava edilmektedir. Anne babaların da çocuğun ifadelerine karşı nasıl tepki gösterecekleri konusunda yardıma ihtiyaçları vardır. Çocuğun şikayetleri ciddiye alınmalıdır. Böyle bir durumda anne babanın yoğun duygusal tepkileri her ne kadar anlaşılabilir olsa da çocuğun kendini daha kötü hissetmesine yol açabilir. Ancak unutulmamalıdır ki çocuklar olayları yetişkinlerden daha farklı olarak anlamlandırmaktadırlar. Cinsel kötüye kullanımın her şekli çok önemli ise de, örneğin özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar kendilerine ne yapıldığını tam olarak anlayamamış olabilirler ve dolayısıyla da bundan çok fazla etkilenmemiş olabilirler. Ancak tüm çocukların korunmaları gerekir ve bazen de fiziksel yaralanmalar nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Kriz atlatıldıktan sonra birçok çocuk sürekli profesyonel gözlem altında olmaya ihtiyaç duyabilir. Parantezinde Wolfe 1990. Tecavüze uğrayan yetişkinler gibi, ki tecavüze uğrayan yetişkinlerin çoğu çocukluklarında cinsel kötüye kullanıma maruz kalmış kişilerdir, bu çocuklarda da travma sonrası stres bozukluğu ortaya çıkabilir. Yapılacak müdahaleler yetişkinlerde görülen travma sonrası stres bozukluğunda uygulananlara benzerdir. Güvenli ve destekleyici bir terapötik ortamda travma ile ilgili anılar üzerine odaklanılır. Parantezinde Johnson 1987. Sağlıklı cinsel ilişkilerde kuvvet veya korkuya yer olmadığının, olgunlaştıkça cinsel yaşantının kişiyi rahatlatan bir özellik haline geldiğinin öğretilmesi de çok önemlidir. Parantezinde McCarthy 1986. Beden teması ile ilgili ketlenmelerin kaldırılmasında grup ortamlarında ve cinsel amaçlı olmayan el tutma ya da sırta dokunma gibi davranışlardan yararlanabilir. Parantezinde Wolfe 1990. Tecavüz vakalarında olduğu gibi olanlarla ilgili suçluluk duygusunu diğer kişiye döndürmek, yani kişinin ben kötüyüm şeklindeki sorumlulukla ilgili atıflarını o kötü şeklinde değiştirmek yararlı olur. Yapılacak müdahale çocuğun yaşına göre ayarlanmalıdır. Örneğin 14 yaşındaki bir gencin olanları hatırlamak için bebeklere ihtiyacı olmaz ve 3 yaşındaki bir çocuk için de grup terapisi uygun olmaz. Bununla birlikte her ne kadar bu konudaki klinik raporlar oldukça cesaret verici olsalar da henüz bu çok çeşitli ve karmaşık müdahale yöntemleri ile ilgili kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.